Ayrım 18. Kadın Öykülerinde İstanbul. Sayfa 180. 1 Haziran'da 34 yaşını bitirmesi onuruna stüdyonun verdiği partide. Aslına bakarsanız ben bu partiye tesadüfen katılmıştım. Türkiye'de oynatalım diye film alacağımız 20th Century Fox'un müdürlerinden birisiyle görüşmem vardı. Onunla el sıkışmaktan ve ayaküstü takdim edilmekten başka bir beklentim yoktu, şayet olabilirse. Ama sonra çok daha önemli bir şey gerçekleşti. Amerika'da okurken yanında pansiyoner olarak kaldığım Edwina ile karşılaştım. Ah Edwina! Akan muslukların lisanına karşı hastalıklı bir duyarlılık geliştirmiş çılgın ev sahibem. Bir odasında barınacağım evini bana gezdirirken hatırladığım tek şey mesanemin cayır cayır yanmasıydı. Çayın içinde ne varsa, ne düşündüğümü okumuş gibi, "Çayın içinde baharatlı bir karışım vardı," demişti Edwina. "Sizin Türk olduğunuzu duyunca haritadan baktım, ülkenizi buldum. Bilmem böyle şeyler içmekten hoşlanırsınız diye düşündüm," demişti sonra. Odamı gördükten sonra Edwina'ya, "Büyük boş bir kitaplık olsaydı," demiştim. Kitap deyince gözlerini açmıştı. "Biliyor musun, benim oğlum oyun yazarı. Kim olduğunu duyduğumda oralı olmamıştım. Thomas Lanier, bla bla bla." Sonra Edwina çalışmasını istediği bir radyo gibi kafasına vurmuş, oğlunun yazar olarak kullandığı ismi zikretmişti. Tennessee Williams. Neredeyse merdivenlerden düşecektim. Yoksa Fransızların bir zamanlar ampir dedikleri üslupta döşenmiş bahçeye açılan oturma odasını gezerken, Pavlovnia ağacının eşikten dalıp içeriği işgal etmiş geniş yaprak gölgelerine bakıp, bu ağacın ismini koyan vasat dil bilimcinin takma adı Peter, eski Paul olan Pavel'in kızı Anna Pavlovna Romanov adlı şu zararsız hanım var ya, bu dil bilimci onun baba adını hanımın ikinci adı ya da soyadı sanmış. Neden bilmiyormuş Edwina? Avaz avaz bağıracağım diye düşünmüştüm. Odama kitaplık istemek bu evde pansiyonerlikten sıvışmanın bahanesiydi ama olmadı. Evin Tennessee Williams'ın doğduğu ve büyüdüğü ev olduğunu öğrendiğim için olmadı. Belki o yıl Pulitzer ödülünü alan Tennessee buraya gelirdi ama gelmedi. Sözünü ettiğim doğum gününde annesi Edwina'nın yanındaydı ama daha doğrusu Edwina oğlu sayesinde oraya gelebilmişti. Anlattıklarımı şaklabanın tekisin sen, yaşlı bunak diye dinlemiyorsanız adını zikredeceğim. Bu hikayeyi hikaye demek yanlış olur esasında, anlattıklarımı bu yüzden dinliyorsunuz zaten, öyle değil mi? Onunla, Marilyn Monroe'yla işte böyle tanıştım. Doğum gününde. Bir ihtimal ona takdim edilmeyi beklerken. Ne büyük tesadüf, geveze Edwina'yı orada bulmuşken. Tennessee Williams'ın yoksul güneyli bir ailenin hikayesini anlattığı, cam kırıklarında geçmişin düşleriyle yaşayan otoriter anne, Amanda'nın aslında Edwina olduğunu düşünürken. Sinemaya uyarlansa, biriktirdiği cam bibloların arasında annesi tarafından kendisine uygun bir koca bulmasını bekleyen çekingen ve sakat Laura'yı, Marilyn Monroe'nun oynadığı hayalini kurmuştum ki nemden şişmiş bir defterden dökülmüş, paslı kuru tel zımbalar gibi güçlü bir şeye doğru çekildiğimi hissettim. Marilyn Monroe yanı başımdaydı. Edwina bizi tanıştırırken öyle heyecanlandım ki biraz önce neler düşündüğümü anlattım. "Evet, Laura'yı oynayabilirim," dedi. Sanki yapımcısı benmişim, ona ciddi ciddi bu rolü teklif etmişim gibi. Evet, güvensizdi. Oyunculuğunu kutsamışım gibi Tennessee Williams'a teklifimi iletmişti. O da bir şey söyleyecek olmuştu ama Marilyn, o zaman evli olduğu Arthur Miller'a dönüp, "Ne yapalım babacık, bana hep güzel kız rolleri yazıyorlar," demişti. Ona babacık diyordu, ne garip. Açtığım bu mevzu üzerine fatavatsız Edwina zıvalama fırsatı bulmuştu. "Seni," demişti, "Laura olarak gözümün önüne getiremiyorum. Hem öyle olsa bile sana kalın camlı bir gözlük takıp yanağına içinde tüy bitmiş bir ben kondururlar. İnsanlar da öyle bir Laura'ya sadece güler." Ben de "benim dilimde Türkçe'de bir söz vardır," diye başlamıştım. "Bir deli bir kuyuya taş atar, 40 akıllı çıkaramaz." "Ne?" demişti bunun babacığı. 1985'te Marilyn'in babacığı dikta rejimindeki ülkeme Türk aydınlarına destek vermek için İstanbul'a geldiğinde, ona da şimdi anlattığım gibi anlatırken sözün burasında kullandım demişti bana. Bir oyunumda o sözü kullandım. Sonra doğru mu diye sormuştu. Marilyn İstanbul'a geldi mi? Bunu nereden biliyorsun demeyi anlatacakların bittiğinde akıl ettim. O da ne dedi biliyor musunuz? Makyözünü anlatmış. Yarım kalan filmi verecek bir şey varı çekerken çenesinin altında kapatılmaya çalışılan küçük morluğun nedeni olarak İstanbul'da oldu demiş. Sandala çıkarken ellerim kaydı, çenemi sandala vurdum. Hemen gözümün önüne geldi o sahne. Yapımcısı olduğum filmlerin bir sahnesiymiş gibi. Bir şey anlatıyordum o anda ona, Merlin'e. Belleğim bu kadar oyun oynamasa bana hatırlayabilirim anlattığımı kelimesi kelimesine. Anlattığım her ne boksa onu güldürüyordum. Nereden geldik buraya? Eski bir film makinesini geriye almak kadar imkansız bazen hatırlamak. Evet, o şey kayıtlarında adıma rastlayabilirsiniz, klinik kayıtlarında. Onu ziyaret ettiğimde hemşire adımı yazmıştı. Hatta soyadımı yazarken zorlanmıştı. Pasaportumu çıkarmak zorunda kalmıştım. Bay Rıza diyerek karşılamıştı beni. Adımı öyle güzel söylüyordu ki şaşardınız. Ardından Laura'nın bir repliğini mırıldandı. Benim için bir gelecek olduğunu biliyorum ama ben onu bekleyemem. Perdesiyle, sahnesiyle söylemiştim repliğin yerini. Gülümsemişti. Kafamın içinde o anın filmi duruyor, inanır mısınız? Birkaç cümleden ibaret o kısacık anın. Çiçekler demişti. Ne güzel kokuyor, değil mi? 41 demişti sonra durup dururken. İrkilmiştim önce. Paltomu çıkarmamıştım ve zaten buraya gelirken yolda aldığım bir şeydi. Daha paltoma alışmamıştım ve terlemiştim. Neden 41 dediği için sıkıntıdan ötürü daha fazla şaşırmıştım. Ya da terlemiş vaziyette daha çok şaşırmış, hayretler içinde kalmış görünmüştüm. Bahçede garip bir çeşme var demişti. O güzelin baş parmağını zarifçe havaya kaldırarak. Bazen hafızama bir kere daha şapka çıkarır. Bu biricik anı nasıl saklıyor diye şaşırırım. Bir sese kulak kabartır gibi kala kalmıştı Merlin. Bütün insanlık için bir efsane Merlin. Orada o an benimle baş başaydı ve gerçekten bir ses duyuluyordu. Yağlanmaya ihtiyacı olan bir düzeneğin sesi. Çeşmenin ağzındaki düzenek suyla dolduğunda yere düşüyor dedi Merlin. O sırada da sanırım metal ağızlığın 42. yere düşüş sesi geldi. Küçük bir de havuzcuk var ağızlığın düştüğü yerde. Durdu Merlin. 43. vuruşu da duyduk böylece. Belki de o havuzcuğun suyu donmuştur. Bu yüzden çok serçe var bahçede. O havuzcuktan su içiyorlar çünkü. Kargalar da onları korkutuyor. Ben de bir gün çıkıp kargaları korkuttum. Şimdi bunları size anlatırken düşünüyorum da bütün bunları daha önce anlatsaydım ne olurdu? Birkaç magazin haberi, bir de yalan yanlış biyografilere koyarlardı o kadar. Bu sırrımla ölebilirdim pekala. Marilyn Monroe buradaydı, İstanbul'a geldi. Burada, adada misafirim oldu. Sonra işte klinikteki o ziyarette hiç de romantik olmayan bir şey oldu. Hemşire çat diye ışığı yaktı. Floresandı lambalar, ne korkunç. Kartımı verdim Marilyn'e ve beni küçücük bir tanışıklıkla hatırlayıp kabul ettiği için teşekkür ettim ona. Ben bu güzel sohbet için minnettarım dedi bana. Hangi sohbet diye sorasım geldi. Kimse onunla konuşmamış mıydı, dinlememiş miydi ya da bir başına monolog yaptığını mı düşünmüştü hayatı boyunca? Kartvizitimdeki bilgileri okumaya gayret ettiğini gördüm, gözleri aniden odayı dolduran floresan ışığından kamaşmasına rağmen. İşte o zaman sordu, İstanbul'da kar yağıyor mu? Merlin'i karlı manzaranın önünde ters yüz edince kar yağdıran fanusları hatırlatan çocuk oyuncağı gibi bir şeyin içinde boktan bir floresan lambanın altında bırakıp gittim. Beni içeriye alan hemşirenin yanında "Nereden tanıyorum?" dediğim bir adam vardı. Gazetede fotoğrafını görmüştüm ama filmci değildi. Koridorun sonuna gelmişken hatırladım. Lincoln biyografisinin yazarı Carl Sandburg'du. Marilyn tarafından kabul edilmemişti. Peşim sıra geliyordu. Bahçeye çıktığımda çeşmenin ağzındaki garip düzeneğin çıkardığı sesi bir kez daha duydum. Durdum. Döndüm, arkama baktım. Ağaçların kuytusunda odasının geniş penceresi görünüyordu. Marilyn oradaydı. 2 yıl sonra geldi İstanbul'a. İstanbul seyahatinin büyük bir gizlilik içinde geçmesi gerektiğini, bunun için bana güvendiğini söylemişti telefonda, biraz yorgun bir sesle. Hiç kuşkunuz olmasın dedim, gözlerim açık, hayal gördüğümü düşünerek. Telefonu kapadığımda Böyle bir telefon konuşması yapıp yapmadığımdan şüpheliydim. Sekreterimi bir bahaneyle çağırıp sormuştum. Bağladığın telefondaki kimdi? Telefondaki hanım Marilyn demeniz yeterli demişti dedi. Kendisini Marilyn Monroe mu sanıyormuş dedim ve güldüm. Şaka olamazdı. Marilyn ile tanıştığımı, onu klinikte ziyaret ettiğimi kimseye anlatmamıştım. Arayan ve gelecek olan oydu. Havaalanından onu ben aldım. Saatimin kayışını öyle bir sıkmıştım ki bu anın rüya olduğunu düşünmeyeyim. Ciddi bir dolaşım sorunum olduğundan beli sıkan bir don giymek, pantolon kayışı kullanmak, hatta saf ipek olmayan çorap tercih etmek. Boynuna ilmiği geçirip altındaki tabureyi tekmele diye anlatmıştı durumun hassasiyetini doktorum. Merlin'i başına sardığı türbanla gördüğümde çoktan uyuşmuştu kolum. Yine korsesizdi. Bileklerini açıkta bırakan bir pantolon ve düşük kollu bir gömlek vardı üzerinde. Kolunun altına kıstırdığı bir de çantası. Makyajsızdı. O sıradan haliyle bile insanlar ona bakıyorlardı. Bakılmayacak gibi değildi. İnsanüstü bir varlıktı çünkü. İnsanlar İstanbul'a geleceğimi hayal bile edemiyorlar dedi bana yolda. Arabam neredeyse yoldan çıkacaktı. Menderes'in doldurduğu yoldan denize uçacaktık yanımda Merlin'de. Otele onu ben yerleştirdim. Orada uydurduğum bir isimle. Pasaportu yazıhanemde kaldı. Yarın iletiriz size yalanıyla. Adada bir evim var. Gelin orada kalın. Daha rahat edersiniz dedim ona. İstanbul'da olduğum ortaya çıkmasın da dedi bana. Kırılmıştım. Pera Palas'ın çay salonunda oturuyorduk. Masada eğilmiş caddeyi seyrediyor ve sütlü çay içiyordu. Arthur sayesinde edindim bu alışkanlığı dedi. Bunu Arthur Miller'a anlatırken annem diye düzeltmişti o da. Annem Isadora'dan edindiği bir alışkanlıktır. Marilyn sütlü çayından bir yudum almıştı ki salona dalan Amerikalıların sesini duymuş kala kalmıştı. Gözüne ışık tutulmuş bir tavşan gibi. Elinde fincanı öylece duruyor ve tam arkasına yerleşen Amerikalıları dinliyordu. Beni tanımamalılar dedi. Onu kimse tanıyamazdı çünkü Marilyn Monroe'dan başka bir şeyi oynuyordu. Dayanamayıp evinden kaçmış ürkek, çekingen ama orada olduğu için mutlu bir kadını. Onu kimse tanımadı. Gece onu sıradan küçük bir Türk pavyonuna götürdüm. Bu defa saçlarını alışılmışın dışında toplamıştı. Dudağında birazcık ruj vardı, o kadar. Neydi onu bu kadar değiştiren? Takma kirpiklerinin, bel korsesinin, sarı buklelerinin olmayışı mı? Hayır. Onu herkes her fırsatta tanıyabilir demişti Arthur Miller. Bir gıdım konyak ikram etmiştim ona ve devamını getirmiştim Miller. İstanbul'da ona ne olup bittiğini benden iyi biliyor olmalıydı. Gittiğimiz Türk pavyonunda sahneye dansöz çıktığında şaşkınlıkla aralanmıştı Merlin'in ağzı. Otele dönerken yolda epey neşelenmişti. Bazıları sıcak sever filmi için aldığı ukulele yani Hawaii dansı kurslarından aklında kalan bir iki adımı ve figürü yapıverdi. İkimiz kaldırımda yan yana yürürken. İşte ertesi gün tek başına gelmek istedi yazıhaneme. Kaybolabilirdi. Marilyn Monroe İstanbul'da kayboldu. Burada olduğunu kim biliyordu? Hiç kimse. Sekreteri May Reis gizli küçük bir seyahate çıktığından haberdardı. O kadar. Döndüğünde filmi tamamlayacaksın anlaşıldı mı demişti yapımcısı. Anlatırken bunu tekrar tekrar sordu diyordu Marilyn. İşte o mutsuzluk anlarında aslına dönüşüyor, rolünün altından kalkamıyordu. Hanımefendi demişti yanımıza yaklaşan. Marilyn Monroe'nun bir benzeri. Tanınmış bir müteahhitti bunu söyleyen. Sıkça görürdüm Pera Palas'ta. Farkında mı demişti elinde tuttuğu şapkasının neredeyse tombul avuçlarında toplayacak kadar sıkıp katlayarak. Evet dedim ben de. Onun işi de bu benzerlik. Bundan para kazanıyor. Gazetecilerin haberi var mı bu benzerlikten diye sordu uyanık. O zaman bu şişkin suratı başka bir yerden daha hatırladığımı çıkardım. 1957 başa gelen Menderes'in vekillerinden birisiydi. Bu sebeple seçim öncesi gazetelerde çarşaf çarşaf ilanları çıkmıştı. Var dedim. Gazetecilerin de haberi var. Ben dedi adam neredeyse göğsünü yumruklayacaktı bunu söylerken. Ben Eisenhower'ın söylediklerine katılıyordum. Amerika'nın çıkarları dünya çapındadır. Ama şimdi olanlara bakın. Usulca eğildim adama doğru. Söylediklerini Merlin'e tercüme etmemi bekliyordu oysa. Amerikalı değil dedim. Ensesinde terli yapış yapış bir lokma saçı kalmış başını hızlıca çevirdi. Ya nereli dedi. İsveçli dedim. Adam bela okur gibi kalkıp gitti masamızdan. Bir an önce adaya götürmeliydim onu. Orada kalmıştık zaten, değil mi? Yazı annemde bekliyordum. Otelden çıkıp bir başına gelmek konusunda ısrarcı olmuştu. Pera Palas'tan tünel meydanındaki küçük metro istasyonuna kadar ki yolu detaylarıyla çizmiştim. Yine de kaybolabileceğini düşünüyordum, yok olabileceğini. Karaköy metrosundan çıkışını gördüğümde kendimi pencereden atacaktım. Çünkü ne tarafa gideceğini bilememişti. Jalüzleri açmıştım. Ben görsün istiyordum ama görmüyordu. Işığına pervane bir iki kılıksız vardı peşinde. Rüzgarlı, derdi olan çiçekli bir entari içinde tehlikeli biçimde güzeldi. Sonra onu kaybettim. Aniden oldu bu. Ben yazıhanemin penceresindeydim ama Merlin ne bıraktığım yerdeydi, ne karşıya geçiyordu, ne de ters istikamette yürüyordu. Can havliyle pencereyi açmış aşağıya bakmıştım. Binanın girişinde de yoktu. Bakamadığım o güçlü ışık huzmesi hemen arkamdaydı. Sonradan Merlin, göz bebeklerin fır dönüyordu demişti bana o anı hatırlatırken. Şekerim düştü dedim. Tansiyonum, başka göğsüm sıkıştı. Öte yandan dertli dolaşım sistemim. Bunlara neden olmamış gibi baktı yüzüme. Aşağıya indik Baylan Pastanesi'ne. O zaman Baylan Pastanesi vardı Karaköy Meydanı'nda. Bir kup grile yemiştik. Hayattaysa sorun pastanenin sahibi Harry Lenas'a gelip gelmediğimi, güzeller güzeli bir kadınla pastanesine. Ama kimseye ispatlamak zorunda değilim Marilyn'le İstanbul'da geçirdiğim zamanı. O zaman sadece şunu merak etmiştim. Altın yumurtlayan tavuktu Marilyn bağlı olduğu şirket için. Kolay kolay kaybolmazdı ortadan ama çok garip şeyler anlattı. Benim başıma gelse ne yapar ne eder toz olurdum. Onu klinikte ziyaret ettiğimde meğer parası bitip filmi tamamlayamayan yapımcı zorla yatırmış onu oraya. Bunun gibi bir sürü şey. Arthur Miller niye bir şey yapamamış ki diye düşündüm. Bu kadını neden kimse koruyamamış? Bunu da söyledim Miller'e. Mutsuz olmasını istemiyordum. Öyle olduğunda aslına benziyordu çünkü. Sanki neon lambaları takılıydı sağına soluna. Biraz gözü yaşardıkça Marilyn Monroe diye yanıp sönüyorlardı. Fark ediliyordu. Gel dedim, seninle eğlenceli bir işimiz var. Nereye gittiğimizi söylesem şaşarsınız. Cumhurbaşkanlarının İstanbul'a geldiklerinde kaldığı Florya Deniz Köşkü'ne. Ne sebeple derseniz, film makinesi arıza yapmıştı. Milli şef zamanında verdiğimiz film makinesi. O yıllarda yapımcılığın yanı sıra bu tür şeylerin ithalatını da yapıyordum. Neden bozulmuştu acaba film makinesi? Gittik ve Marilyn denizin üzerinde duran bu köşke hayran oldu. Onu karım diye tanıttım. Amerikalı karım. Bunu fısıltıyla da olsa dönüp Marilyn'e söyleyince sinirlendi nedense. Bir daha böyle şeyler yapma dedi bana. Verandada bekletiyorlardı bizi. Cumhurbaşkanı ortada yoktu ama misafirleri vardı. Hayret, İngilizlerdi. Dudak büktüm buna. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel değil miydi? Filistin cephesinde İngilizlere tutsak düşen. Neyse, Marilyn gülümsedi. Onu gülümsetmenin yan masadaki bir konuşma olduğunu fark ettim. İngilizlerden birisi tıknaz ve hüzünlü olanı menü hakkında konuşmaya başlamıştı. Florya Deniz Köşkü tıpkı bir otelmiş gibi menüsü bile vardı. Bananaslarla başlayacağım dedi İngiliz. O bananas değil sir, ananas, ananas suyu. O anlıyorum, bana bir et suyu getirin. Garip şey, yan masadaki bu küçük muhavere çok tatlı bir biçimde Marilyn ile aramızdaki buzların çözülmesine yol açtı. Birer limonata içtik, konuştuk. Nabokov'un Ada ya da Arzusunu sinemaya uyarlamak isterdim dedim. Sinema makinesini hazırlamışlardı, ameliyat edilecek hasta gibi. Nemden kaynaklanan arızayı giderdim. Birileri mide kaynamasından muzdarip öğle uykusuna bir türlü dalamayan Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e karbonatlı su koşturdu. Gemiye benzeyen köşkün dar uzun koridorlarının bir ucunda gördüm sanki onu. Gazeteler hafif bir felç geçirdiğini yazmışlardı. Hanımefendinin de pek güzelmiş, bravo dedi daha önceki gelişlerimde gördüğüm, film makinesini teslim ettiğimizde, rutin bakımını yaptığımızda ve milli şefin oğullarından birisinin sıkıştırdığı filmi çıkartmaya gittiğimde dikkatimi çeken ufacık tefecik hizmetti. Gezdirin hanımınıza demişti köşkümüzü. Gözlerini dikip bakmıştı sonra. Tuhaf, tuhaf bir adamdı. Yarım yamalak gülümsemiştim. Büyük ninem bazı insanların kalp gözü açıktır derdi. Söylemeden bilirler, göstermeden görürler, yazmayanı okurlar. Köşkü gezmiştik. Of of, ne hikayeler anlatmıştı hizmetli bize. Köşk, bir gün denizin üzerinde yükseldiği direklerden kopup havalanmış da yaptığı şekerlemeden bir türlü uyandırılamayan milli şefin yerine kendisini İtalyan ticaret ateşesinin karşısında bulmuş da yolunu şaşıran bir ayı balığı köşkü kumsala bağlayan iskeleye çıkıp doğrulup insan gibi yürümüş de zangır zangır titreyen köşke ne oldu diye verandaya çıkanlardan korkup cup diye sula dalmak varken kendisini Gülhane Hayvanat Bahçesi'ne götürenlere teslim olmuş da. Bir bir çevirmiştim Merlin'i, güldürmüştüm Merlin'i. Anlattığı saçmalıklarla o hizmetli değil, ona yaşattıklarım da bizzat ben. Sonra adaya götürdüm onu. Marilyn Monroe'nun yaşadığı son yaza eşlik ettim. Okuyucular bir nasihat istiyorlarsa, bekliyorlarsa, belleğini kaybettiğinde ölümsüzlüğünü kaybetmişsindir demek isterim onlara. Sonra da yanında yastığın ve lazımlığınla kendini akıl hastanesinde bulacak olursan, oda arkadaşı diye Shakespeare ya da Ayhan Işığı vermezler. Çalgıcılarla geri zekalılara kalırsın. Bence bu kadarı yeter. Mutluluğun ve aşkın yağmurun yağıp yağmayacağını anlamak kadar basit bir şey olduğunu anlatmaya. Benim bu dünyada her şeye bedel birkaç günüm oldu. Şimdi bellek denen o salıncakta o günlerin üzerinde sallanıp duruyorum. Aynı aşk ve mutlulukla. Çok uzun kalmadı adada yanımda. Ama anlat dersen anlatırım daha. Kısacık bir iki günün daha tarihçesini. Çiçek bürümüş bir galeri, nakışlı bir tavan, kuş havuzunun kenarındaki unutma beniler arasına takılıp kalmış güzel bir gönül eğlenceliği, bir aşkın deniz kıyısındaki kelebekler, denize inen yokuştaki kelebek orkideleri, mermer basamaklardan görülen sisler içinde manzarası, aile konağımızın bahçesinde otlayan, baktıkça onu mutlu etsin diye alınmış bir ceylan ve daha neler neler. 18. ayrımın sonu, sayfa 190.